Ayrımınki piramit Henning Mankell, sayfa 137. Gözlerini açtığında nerede olduğunu hemen anladı. Başı ağrıyor, midesi bulanıyordu. Tezgahın arkasında yerde oturuyordu. Uzun süre baygın kalmış olamazdı. Karanlık bir gölge ona doğru gelmiş, sertçe kafasına vurmuştu. Hafızasında son kalan görüntü bundan ibaretti ve çok netti. Ayağa kalkmaya çalıştı ama bağlı olduğunu fark etti. Bacaklarına ve kollarına dolanan bir halatla arkasında göremediği bir şeye bağlanmıştı. Ayrıca halat tanıdık gelmişti. Sonra bunun her zaman arabasının bagajında sakladığı kendi çekme halatı olduğunu fark etti. Bir anda olanları hatırlamaya başladı. Ofiste ölü bir kadın bulmuştu. Elma Hagman'dan başkası olamazdı. Daha sonra birisi arkadan kafasına vurmuştu. Şimdi de kendi halatıyla bağlanmıştı. Etrafına bakıp bir şeyler duymaya çalıştı. Yakınlarda biri olmalıydı. Korkmak için sebebi olan biri. Tekrar midesi bulandı, halatı çekiştirdi. Acaba halattan kurtulabilir miydi? Kulağını kabartmış, sürekli etrafı dinliyordu. Hala eskisi kadar sessizdi ama sessizliğin farklı bir boyutuna geçmişti. Dükkana girdiğindeki gibi değildi sessizlik. Halatı tekrar zorladı. Kolları ve bacakları o kadar sıkı bağlanmamıştı ama gücünü tam olarak kullanmasına izin vermeyecek şekilde arkaya bükülmüştü. Şimdi ne kadar korktuğunu da anladı. Biri Elma Hagman'ı öldürmüş ve sonra kafasına vurup onu bağlamıştı. Hemberk ne demişti? Elma Hagman aradı ve dükkanın dışında garip birinin dolaştığını bildirdi. Haklı olduğu ortaya çıktı. Wallander sakince düşünmeye çalıştı. Mona eve dönüş yolunda olduğunu biliyordu. Gelmediğinde endişelenir ve Malmö emniyetindeki odasını arardı. Hemberk hemen Elma Hagman'ın dükkanına gittiğini düşündü. O zaman devriye arabalarının gelmesi birkaç dakika sürmezdi. Wallander bir şeyler duymaya çalıştı. Hala çok sessizdi. Yazar kasanın açılıp açılmadığını görmek için uzandı. Soygundan başka bir şey olamazdı. Yazar kasa açık olsaydı soyguncunun kaçmış olma olasılığı vardı. Elinden geldiğince gerindi ama çekmecenin dışarı çekilip çekilmediğini görmek hala imkansızdı. Şimdi dükkanın ölü sahibiyle yalnız olduğuna giderek daha çok ikna olmuştu. Onu öldüren ve Wallander'e vuran adam kaçmış olmalı. Anahtarları kontakta bıraktığı için arabasının gitmiş olma ihtimali de çok yüksekti. Wallander halatla boğuşmaya devam etti. Kollarını ve bacaklarını mümkün olduğunca rahat konuma getirmeye çalıştıktan sonra sol bacağına konsantre olması gerektiğini anladı. Bacağıyla itmeye devam ederse halatı gevşetebilir ve belki de kendisini kurtarabilirdi. Bu da vücudunu çevirebileceği ve duvara nasıl bağlandığını görebileceği anlamına geliyordu. Kan ter içinde kalmıştı. Boğuştuğundan mı yoksa artan korkusundan mı kaynaklandığını bilmiyordu. 6 yıl önce henüz çok genç ve saf bir polisken bıçaklanmıştı. Her şey o kadar hızlı olmuştu ki tepki verecek, kendini koruyacak zamanı bulamamıştı. Bıçağın ucu tam kalbinin yanından göğsüne girmişti. O zamanlar korkuyu daha sonra hissetmişti ama şimdi başından beri buradaydı. Daha fazla zarar görmeyeceğine ikna etmeye çalıştı kendini. Er ya da geç kurtarılacaktı. Er ya da geç onu aramaya başlayacaklardı. Bir an için çırpınmayı bırakıp dinlendi. Birden bulunduğu durumun ciddiyetini tüm çıplaklığıyla hissetti. Noel arifesinde yaşlı bir kadın kendi dükkanında kapanıştan kısa bir süre önce öldürülmüştü. Bu vahşet eyleminde korkutucu derecede gerçeküstü bir şey vardı. Bunlar İsveç'te sıradan bir günde yaşanmamıştı. Noel arifesinde olmuştu. Yine halatı kuvvetle hareket ettirmeye çalıştı. Ağır gidiyordu ama halata daha az takıldığını düşünüyordu. Kolunu güçlükle çevirip saatine baktı. 6:09 geçiyordu. Mona'nın merak etmeye başlaması uzun sürmeyecekti. Yarım saat sonra endişelenmeye başlayacak, en geç 7:30'da Malmö'yü arayacaktı. Wallander düşüncelerine ara verdi. Yakınlarda bir yerden bir ses duymuştu, nefesini tutup dinledi, tekrar duydu. Bir gıcırtı sesiydi. Daha önce de duymuştu bu sesi, dış kapıydı. Dükkana girdiğinde duyduğu sesin aynısı. İçeriye biri giriyordu, çok sessizce yürüyen biri. Sonra adamı gördü. Tezgahın yanında durmuş ona bakıyordu. Başına siyah bir başlık geçirmiş, kalın bir palto ve eldiven giymişti. Orta boyluydu ve zayıf görünüyordu. Kesinlikle hareketsiz duruyordu. Wallander gözlerini seçmeye çalıştı ama tavandaki neon ışıkların parıltısı yüzünden hiçbir şey göremedi. Tek görebildiği şey gözleri için başlığa açılmış iki küçük delikti. Adam elinde metal bir boru tutuyordu. Ya da belki de bir İngiliz anahtarıydı. Hareket etmeden durdu. Wallander korkuyordu ve çaresizdi. Yapabileceği tek şey çığlık atmaktı ama bir işe yaramazdı. Etrafta onu duyacak kimse yoktu. Başlıklı adam ona bakmaya devam ediyordu. Sonra hızla dönüp gözden kayboldu. Wallander kendi kalp atışlarını duyabiliyordu. Bir şeyler duymak için kendini zorladı. Kapı, ama hiçbir şey duymadı. Adam hala dükkanda olmalıydı. Wallander düşünmeye çalışıyordu. Neden gitmemişti, neden oyalanıyordu, neyi bekliyordu? Wallander dışarıdan geldi diye düşündü. Sonra dükkana döndü. Beni bıraktığı yerde hala bağlı olup olmadığımı kontrol etmek için geldi. Tek bir açıklaması var, birini bekliyor. Zaten burada olması gereken biri. Bu düşünceyi kafasından atmaya çalıştı, sadece dinledi. Maskeli ve eldivenli bir adam tanınmadan hırsızlık yapmak üzere geliyor. Elma Hagba'nın kuytu dükkanını seçiyor. Onu neden öldürdüğü belli değil, kadın direnmiş olamazdı. Ayrıca sinirli veya uyuşturucu etkisindeymiş izlenimi de vermiyor. Suçu işliyor ama hala oyalanıyor, kaçmıyor. Büyük ihtimal birini öldürmeyi planlamamıştı. Ya da Noel arifesinde kapanmadan hemen önce başka birinin daha dükkana geleceğini düşünmüyordu. Ama gitmiyor. Neden? Wallander atladığı bir şeyler olduğunu biliyordu. Ortasında kaldığı bu olay sıradan bir hırsızlık değildi. Adam neden gitmiyordu? Felç mi olmuştu? Bunun cevabını bulmanın önemli olduğunu biliyordu ama parçalar birbirine uymuyordu. Wallander'in önemli olduğunu bildiği başka bir durum daha vardı. Maskeli adam polis olduğunu bilmiyordu. Wallander'in dükkana geç gelen bir müşteri olduğuna inanmaması için hiçbir neden yoktu. Wallander bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı karar veremiyordu. Sol bacağını oynatmaya devam etti. Bir yandan da gözü tezgahın köşesindeydi. Maskeli adam arkalarda bir yerdeydi. Sessizce hareket ediyordu. Halat biraz daha gevşedi. Wallander'in göğsünden ter boşandı. Büyük bir çabayla bacağını kurtarmayı başardı. Hareketsiz bekledi. Sonra yavaşça döndü. Halat duvara monte edilmiş bir rafın destek parçasının içinden geçirilmişti. Wallander rafı sökmeden kendini kurtaramayacağını anladı. Öte yandan artık serbest bacağını diğer bacağını kurtarmak için kullanabilirdi. Saatine baktı. En son saate baktığından bu yana sadece 7 dakika geçmişti. Mona muhtemelen henüz Malmö'yü aramamıştı. Endişelenmeye başlamış mıydı acaba? Wallander devam etti. Artık geri dönüş yoktu. Maskeli adam tekrar ortaya çıkarsa kendini kurtarmak üzere olduğunu hemen anlayacaktı ve Wallander'in kendini savunmasının hiçbir yolu yoktu. Olabildiğince hızlı ve sessiz hareket etti. Şimdi iki bacağı da serbestti. Kısa bir süre sonra sol kolu da sadece sağ kolu kalmıştı. Sonra kalkabilirdi ama ne yapacağını bilmiyordu. Yanında silahı yoktu. Saldırıya uğrarsa ellerini kullanmak zorunda kalacaktı. Maskeli adamın çok güçlü kuvvetli olmadığı hissine kapıldı. Ayrıca hazırlıksız yakalanacaktı. Wallander'in sahip olduğu tek silah adamı hazırlıksız yakalamaktı. Başka da hiçbir şeyi yoktu. Dükkanı olabildiğince çabuk terk edecekti. Dövüşü gereğinden fazla uzatmayacaktı. Tek başına üstesinden gelemezdi. Bir an önce Hemberg'le temasa geçmesi gerekiyordu. Sahili de artık serbestti. Halat yanındaydı. Wallander eklemlerinde şimdiden bir katılık hissetmeye başladığını fark etti. Dikkatle dizlerinin üzerine çöküp tezgahın köşesinden dışarı baktı. Maskeli adam arkası Wallander'e dönük ayaktaydı. Wallander şimdi onu ilk kez tam olarak görebiliyordu. Daha önceki izlenimi doğruydu. Adam çok zayıftı. Koyu kot pantolon ve beyaz spor ayakkabı giyiyordu. Tamamen hareketsiz duruyordu. Mesafe 3 metreden fazla değildi. Wallander üzerine atlayıp boynuna bir darbe indirebilirdi. Bu da ona dükkandan çıkması için yeterli zamanı kazandırırdı. Ama yine de tereddüt etti. O anda demir boruyu gördü. Adamın yanındaki rafta duruyordu. Wallander daha fazla tereddüt etmedi. Silah olmadan maskeli adam kendini savunamazdı. Yavaşça ayağa kalktı. Adam fark etmedi. Wallander artık dimdik duruyordu. Tam o anda adam aniden arkasını döndü. Wallander öne atıldı. Adam hızla kenara çekilince Wallander ekmek ve peksimetle dolu rafa girdi ama düşmedi. Dengesini korumayı başardı. Adamı yakalamak için döndü ama hareketini yarıda kesip geri çekildi. Maskeli adamın elinde silah vardı. Wallander'in göğsüne nişan alıyordu. Sonra silahı Wallander'in alnına doğrultuncaya kadar kolunu yavaşça kaldırdı. Wallander öleceğini düşündü. Baş döndürücü bir andı. Bir keresinde bıçaklanmış ama hayatta kalmıştı ama şimdi alnına doğrultulan bir tabancaydı, ıskalamayacaktı. Hem de Noel arifesinde, Malmö'nün eteklerinde bir bakkal dükkanında ölecekti. Mona ve Linda'nın hayatlarının geri kalanını onsuz yaşamak zorunda kalacağı tamamen anlamsız bir ölüm olacaktı. İstemsizce gözlerini kapattı, belki de görmemek için. Ya da kendini görünmez kılmak için ama gözlerini tekrar açtı. Silah hala alnına doğrultulmuş bir şekildeydi. Wallander kendi nefesini duyabiliyordu. Her nefes verdiğinde sesi bir inilti gibi çıkıyordu. Ama silahı ona doğrultan adam hiç ses çıkarmadan nefes alıyordu. Durumdan hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu. Wallander başlığı açılan deliklerden adamın gözlerini hala göremiyordu. Düşünceler kafasında dönüyordu. Adam neden dükkanda kalmıştı, neyi bekliyordu ve neden hiç konuşmamıştı? Wallander tabancaya ve başlıktaki iki karanlık deliğe baktı. ''Ateş etme'' dedi. Sesi titrek ve kekeleyerek çıkmıştı. Adam tepki vermedi. Wallander ellerini uzattı. Silahı yoktu, direnmeye hiç niyeti yoktu. ''Sadece biraz alışveriş yapacaktım'' dedi Wallander. Sonra raflardan birini işaret etti. El hareketlerinin çok hızlı olmamasına dikkat etti. Eve gidiyordum diye devam et. Beni bekliyorlar. 5 yaşında bir kızım var. Adam cevap vermedi. Wallander herhangi bir tepki görememişti. Düşünmeye çalıştı. Kendini bir müşteri gibi göstererek hata mı yapıyordu? Belki de onun yerine gerçeği söylemeliydi. Bir polis olduğunu ve Elma Hagman'ın arayıp dükkanının etrafında kimliği belirsiz bir adamın dolaştığını söylemesi üzerine buraya yollandığını söylemeliydi. Bilmiyordu. Düşünceler kafasında dönüyor ama hep aynı noktaya geliyordu. Neden gitmiyor? Neyi bekliyor? Maskeli adam aniden bir adım geri çekildi. Silah hala Wallander'in kafasına doğrultulmuştu. Ayağıyla küçük bir tabureyi çekti. Sonra silahıyla tabureyi işaret edip hemen ardından tekrar Wallander'e doğrulttu. Wallander oturması gerektiğini anladı. Beni bir daha bağlamadığı sürece sorun değil diye düşündü. Hemberg geldiğinde çatışma çıkarsa bağlı olmak istemiyordu. Yavaşça ilerleyip tabureye oturdu. Adam birkaç adım geri çekildi. Wallander oturduğunda adam silahı kemerine sıkıştırdı. Ölü kadını gördüğümü biliyor diye düşündü Wallander. Ben onu fark etmeden önce burada bir yerdeydi. Bu yüzden beni tutuyor, bırakmaya cesaret edemiyor. Bu yüzden beni bağladı. Wallander soyguncunun üzerine atlamayı, sonra da dükkanı terk etmeyi düşündü ama silahı vardı ve büyük ihtimalle dükkanın ön kapısı da kilitliydi. Bu fikirden hemen vazgeçti. Adam durumun tamamen kontrolünde olduğu izlenimini vermeye çalışıyordu. Şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi diye düşündü Wallander. Sesini duyduğunuzda bir insanı anlamak her zaman daha kolaydır ama bu adam dilsiz. Wallander başıyla yavaş bir hareket yaptı. Sanki boynu tutulmuş gibi ama saatine bakabilmek içindi. 7:25 vardı. Mona merak etmeye başlamıştır şimdi, hatta endişelenmiş de olabilir. Ama çoktan aradığını düşünmek için erken daha, geç kalmama çok alıştı. ''Beni neden burada tutmak istediğini bilmiyorum'' dedi Wallander. ''Neden gitmeme izin vermiyorsun?'' Bir cevap gelmedi. Adam kıpırdandı ama hiçbir şey söylemedi. Dakikalar geçtikçe dinen korkusu tekrar canlanmıştı. Adam deli olmalı diye düşündü Wallander. Noel arifesinde bir dükkanı soyuyor ve yaşlı bir kadını öldürüyor, beni bağlayıp tabancayla tehdit ediyor. Olay yerini de terk etmiyor. En önemlisi de burada kalmaya devam etmesi. Kasanın yanındaki telefon çalmaya başladı. Wallander şaşırmıştı ama maskeli adam hareketsiz görünüyordu, duymamış gibiydi. Telefon çalmaya devam etti. Adam hareket etmedi. Wallander kim olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Elma Hagman'ın neden eve gelmediğini merak eden var mıydı? Büyük ihtimalle vardı. Şimdiye kadar dükkanını kapatmalıydı. Bugün Noel'de bir yerde ailesi onu bekliyordu. İçini öfke kapladı. Öyle güçlüydü ki öfkesi korkusunu silip süpürdü. Yaşlı bir kadın nasıl bu kadar vahşice öldürülebilirdi? İsveç'e ne oluyordu? Emniyette öğle yemeğinde veya kahve içerken sık sık bunun hakkında konuşuyorlardı. Ya da ele aldıkları bir dosyayı gözden geçirirken. Neler oluyordu? İsveç'te toplumda birden bir çatlak belirivermişti ama nereden çıkmıştı bu çatlak? İnkar edilemez bir gerçekti artık bu. Suç eylemlerinin niteliğinin sürekli değişmesi gerçeği değiştirmezdi. Wallander'in meslektaşlarından birinin bir keresinde söylediği gibi, geçmişte insanlar elle kurulan pikapları çalardı, araba teybi çalmazlardı çünkü araba teybi o zamanlar yoktu. Ancak ortaya çıkan çatlak düzeni değiştirdi, şiddet gün geçtikçe arttı. Gerçekten şiddetin gerekip gerekmediğine bile bakmadan vahşice suç işleniyor. Şimdi ise Wallander kendini Noel arifesinde bir vahşetin içinde bulmuştu. Önünde maskeli ve kemerinde silah olan bir adam duruyordu. Birkaç metre arkasında da ölü bir kadın yatıyordu. Bütün bu olanların bir mantığı yoktu. Dikkatle incelenince genelde anlaşılır bir açıklaması vardır şiddetin. Ama bu olayda bir mantık yoktu. Gerçekten mecbur kalmadıysanız ücra bir dükkanda demir boruyla bir kadını dövmezdiniz. Tabii güçlü bir şekilde direnmediyse. Her şeyden önce olay mahallinde yüzünüzde maskeyle bekleyerek oyalanmazsınız. Telefon tekrar çaldı. Wallander şimdi birinin Elma Hagman'ı beklediğine ikna olmuştu. Endişelenmeye başlayan biri vardı. Maskeli adamın ne düşündüğünü tahmin etmeye çalıştı. Ancak adam kollarını iki yana sarkıtmış, sessiz ve hareketsiz duruyordu. Telefon sesi durdu. Neon tüplerin birindeki ışık titremeye başladı. Wallander aniden Linda'yı düşündüğünü fark etti. Kendisi Maria Caddesi'ndeki dairenin kapısında durmuş, Linda sevinçle ona doğru koşuyordu. Bütün bu durum çılgınca diye düşündü. Burada bir tabure üstünde olmamalıydım. Boynumun arkasında büyük bir ezik var, midem bulanıyor ve korkuyorum. İnsanların yılın bu zamanında başlarına takmaları gereken tek şey Noel Baba şapkasıdır. Başka hiçbir şey değil. Başını tekrar yana eğdi. 7'ye 19 vardı. Şimdi Mona arayıp onu isteyecekti ve pes etmeyecekti. İnatçıydı. Sonunda telefon telsizden anons geçecek olan Hamburg'e yönlendirilecekti. Büyük ihtimal bizzat kendisi kontrol edecekti. Bir polise bir şey olduğu düşünülürse her zaman personel bulunurdu. Hatta amirler bile hemen sahaya çıkıp aramaktan çekinmezlerdi. Mide bulantısı yine başladı. Bunun üzerine yakında tuvaleti kullanması gerekeceğini hissetti. Aynı zamanda artık bu şekilde devam edemeyeceğini de hissetti. Gidilecek tek yol vardı, bunu biliyordu. Siyah maskeli adamla konuşmaya başlaması gerekiyordu. ''Üniformam yok.'' diye başladı ama ''ben bir polisim. Yapabileceğin en iyi şey vazgeçmek, silahını bırak. Dışarının polis arabalarıyla dolması çok uzun sürmez.'' ''Yapabileceğin en iyi şey şimdi pes etmek, işler daha kötüye gitmeden bırak.'' Wallander yavaş ve net konuşuyordu. Sesinin sert çıkması için kendini zorlamıştı. Adam tepki vermedi. ''Silahı tezgahın üzerine koy.'' dedi Wallander. ''Kalmaya devam edebilirsin ya da gidebilirsin ama silahı tezgahın üzerine koy.'' Hala tepki yoktu. Wallander adamın dilsiz olup olmadığını merak etmeye başladı. Yoksa Wallander'in ne dediğini duyamayacak kadar kafası mı karışıktı? ''Rozetim iç cebimde.'' diye devam etti Wallander. ''Yani benim bir polis olduğumu görebilirsin. Silahsızım ama muhtemelen bunu zaten biliyorsun.'' Sonunda bir tepki geldi ama nereden? Tıklama gibi bir sesti. Wallander adamın dudaklarını şapırdatmış olabileceğini düşündü ya da diliyle damağından ses çıkarmıştı. Hepsi buydu, kıpırdamadan durmaya devam etti. Belki bir dakika kadar geçti. Sonradan aniden bir elini kaldırdı, maskenin üst kısmını tutup çıkardı. Wallander adamın yüzüne baktı. Doğrudan bir çift siyah ve yorgun göze bakıyordu. Daha sonra Wallander kendine birçok kez gerçekten ne beklediğini soracaktı. Maskenin altındaki yüzü nasıl hayal etmişti? Kesinlikle emin olduğu tek şey sonunda gördüğü yüzü hiç beklemediğiydi. Önünde duran adam bir siyahiydi. Esmer değil, kızıl değil, melez değil, sadece siyahi. Gençti, en fazla 20 yaşında görünüyordu. Wallander'in kafasından farklı düşünceler geçti. Adamın İsveççe konuşurken muhtemelen onu anlamadığını fark etti. Wallander az önce söylediklerini zayıf İngilizcesiyle tekrarladı. Şimdi adamın anladığını görebiliyordu. Wallander çok yavaş konuşarak ona gerçekleri anlattı. Polis olduğunu, yakında dükkanın önünde bir sürü polis arabasının biteceğini ve yapabileceği en iyi şeyin teslim olmak olduğunu söyledi. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 147.